Ayrım 4.
Çıplak. Ruhu yaralanmıştı bana sorarsanız. Onu hapishanelere dışlanmış, lanetlenmiş semtlere, asık suratlı mahkemelere götüren çamurlu, tozlu, yoksul sokaklarda içini ağırbaşlı bir sevinç kaplardı. Coşkuyu, umudu, neşeyi mutsuzluğun, yıkımın, yenikliğin içinden bulup çıkarmayı severdi. Bataklığın dibindeki pırıltılar büyülerdi onu. Kimsenin tenezzül edip gitmediği gizli, karanlık, lanetlenmiş yerlere gider, orada yaşama ve insana dair bir şeyler bulduğunda yüzü yabani bir gururla parıldardı. Yeni moda, gösterişli ve herkesin gidip eğlendiği, kaygısızca vakit geçirdiği mekanlarda hınç dolu bir eziklik duyardı. Kimseleri beğenmeyen, yabani gururu ve bunu hissetmek için giriştiği her çaba anlaşılması güç bir kişilik yaratmıştı onda. İnsanlık ve yaşam adına anlamlı bir şeyler mi yapmak istiyordu, yoksa bu yolla o hınç dolu ezikliğini mi gidermek istiyordu, belli değildi. Bazen her şey birbirine karışıyordu, sanki o da bunu istiyor gibiydi. Birisinin çıkıp onu çözmesini, ruhunun kilidini aralayıp onu gerçekten tanısın ister gibi görünse de buna kim kalkışacak olursa hemen ölümcül bir telaşa düşer, içine eskisinden daha çok kapanırdı. Anlaşılamamak o yabani gururunu okşuyordu. Merak edilsin, nasıl biri olduğu konusunda insanlar birbirinden farklı görüşler öne sürsün istiyordu. Ama ne yapsalar onu tanıyamayacaklarını biliyordu sanki. Böylelikle onlara duyduğu ve nedenini aslında bildiği ama sakladığı o derin öfkenin ve hınç dolu ezikliğin acısını çıkartmış olacaktı. Sanki çözüldüğü, anlaşıldığı anda çevresindekilere eşit düzeye gelecekti. Eğer ruhunun kilidi açılırsa artık merak edilmeyecek, önemsiz, sıradan biri olacaktı. Sıradan, önemsiz biri olduğunda ise o ezikliği ve engellenmişliğinin ızdırabını, hüzünlü bir üstünlük duygusuna çeviremeyecekti. Yenilerek, dışlanarak kazanılan bir galibiyetti bu. Hem herkesin özendiği, genel geçer bir başarının lekeli, kuşkulu duygusundan uzak kalacak, hem de istenmiş bir başarısızlığın kırgın, hüzünlü ama sıra dışı öfkesini yudum yudum tadacaktı. Yine de karmaşık kişiliğinin onu hazırladığı en büyük sıkıntılardan biriydi. Başkalarının ve özellikle en yakınlarının başarılarını kıskanmak. Başarı kazanmak için hiçbir özel çabaya, hiçbir zorlama ve doğru bulmadığı ilişkiye girmeye tenezzül etmediği halde neden genel geçer, doğru bulmadığı ve lekeli saydığı bir şeyi bu denli kıskanıyordu? Bu kıskançlık ona başarı duygusunun etkisinden kendisini henüz kurtaramadığını hatırlatıyor, yoksa kolayına geldiği için mi başarısızlığı seçtiği kuşkusun içinde zehirli bir sızı olarak gizliyordu? Kendisinden daha yetenekli, bilgili, kariyer sahibi kişilerle aynı masada oturmak istemez, onlarla bir araya gelmemek için aklı hayale gelmedik nedenler uydururdu. Engelleyemediği zaman ya da bir rastlantı sonucu bu insanlarla bir araya geldiği zaman çoğunlukla bir kibarlık, efendilik robotuna dönüşür, hıncını ve ezikliğini bastıramadığı çok ender zamanlarda ise orada bulunanlara saldırır, hatta hakaret eder, onları yapaylık, samimiyetsizlik, dahası duyarsızlıkla suçlardı. Ama en önemli ve vurucu suçlaması halktan kopukluktu. Evet, onlar belki bilgili, yetenekli, kariyer sahibi olabilirdi. Ama ne yazık ki aydın olmalarına rağmen halktan kopuktular. Hatta halkı sık sık aşağılıyorlar ve onları asla anlamıyorlardı. Halktan insanlardaki doğallık, içtenlik ve duyarlılığın zerresi yoktu onlarda. Bu hareket ve saldırılarına anında karşılık alırdı. Alırdı almasına. Ama hem o zaten daha bu insanların masasına oturmadan, daha onlarla aralarında bir şey geçmeden bu karşılığı o kendisine vermiş olurdu. O da bu kavgayı kafasında çok önceden, henüz sokağa çıkmadan, kimsesiz odasında başlatmış olurdu. Saldırılarına karşılığın geleceğini beklerdi ama yine de her defasında ince bir zardan zayıf olan egosu, betona sürtünen narin bir kız çocuğunun diz kapağı gibi derin sızılarla yırtılırdı. Derin sızılarla yırtılan egosunun acısını biraz olsun dindirebilmek için tanıyıp tanımadığı kimi halktan insanların yanına giderdi hemen. Onlara ne kadar doğal ve içten olduklarını söyler, onlardan hep böyle kalmalarını, hiç bozulmamalarını isterdi. Nasılsa aydın geçinenler onları hiçbir zaman anlayamayacaklardı. Hiçbir zaman kendileri gibi doğal, içten ve duyarlı olamayacaklardı. Arada uçurum mu vardı? Aydınlar böyle olduğu sürece halktan insanlarla, aydınlarla arasında uçurum varsın olsundu. Bir gece yine kendisinden bilgili, yetenekli, kariyer sahibi aydınlar tarafından ki onlar kendilerine biz A grubuyuz diyorlardı, küçümsenip ezikliğe yırtılıp kanayınca soluğu bunaldıkça gittiği Anadolu Hisarı'ndaki balıkçı tanıdıklarının yanında almıştı. Balıkçılar kıyıya bağlı sandallarında lüks lambalarını yakmış, içki kadehlerini doldurmuş konuşuyorlardı. Geldiğini bile fark etmemişlerdi. Aralarında bir para, bir alacak verecek meselesi vardı. İçi öylesine acıyordu ki konuşmalarının arasını hiç beklemeden daldı. "Arkadaşlar," dedi. "Sizler çok doğal, bozulmamış, içten insanlarsınız. Ben sizlerden biri olmadığım için inanın çok utanıyorum." Balıkçılardan biri, ki en çok ona yakın hissederdi kendisini, hem kısa kesmesi hem de biraz olsun teselli vermek için, "Boş ver abi, üzülme, sen keyfine bak, sen bize lazımsın," deyince, "Yo, öyle değil inanın dostlar, biz aydınlar sizi asla düşünmüyoruz. Sizlerin neler çektikleri bizim umurumuzda bile değil. Aydınlar kendi çıkarlarının peşinde, sizse..." diye yakınmalarına devam etmiş ama belli ki aralarındaki para meselesini çözememekten dolayı gergin olan balıkçılardan biri, "Ya abi, şu an özel bir şey konuşuyoruz, kusura bakma. Sen istersen biraz dolaş, sonra gel, olur mu?" diyerek onu kibarca sandaldan kovmuştu. Özellikle o geceyi defalarca düşünmüştü. Aydınlardan ve halktan, insanlardan yediği ilk darbe bu değildi. Ama o gece iki darbeydi, aynı zamanda almış ve kendisini çok yenilmiş, çok yalnız hissetmişti. Hem A takımındaki aydınlar, ki bunların çoğu kolej bitirmiş, birkaç dil bilen ve aralarına kendilerinden başkalarını almayan insanlardı, hem de halktan insanlar onu küçümsemiş, dahası dışlamışlardı. Ve o gece şiddet yanlısı bir nihilist olmaya karar verdi. Tarihe ancak ve ancak şiddetin yön verebileceğini, iktidarın gizli ortağı A grubu aydınların ve düzenin bütün sucunu paylaşan ve eline fırsat geçince başkalarını ezmeye ve sömürmeye hazır halktan insanların sadece şiddet yoluyla iktidardan ve suçlardan uzaklaştırılıp, böylelikle gerçek kimliklerine kavuşturulabileceklerine kendini inandırdı. O gece balıkçıların içki içip para meselelerini konuştuğu ve kendisinin kovulduğu sandanın bağlandığı kıyıda salaş bir meyhanede düşündü bunları. Hem bunları düşünüyor hem de balıkçıları uzaktan seyrediyordu. Balıkçılar gecenin çok geç bir saatinde içkilerini bitirip sandallarını terk etmişlerdi. Ama aralarında tartışma bitmemiş, daha da alevlenmişti. Hatta bir ara onu sandaldan kovan balıkçı bir diğerine yumruklarıyla saldırdı. Öbürü kendisine yakın hissettiği hem güçsüz hem de aşırı alkollü olduğu için yere yuvarlandı. Diğer ikisi de alkollüydü ve arkadaşlarını orada yerde yuvarlanmış bir halde bırakıp evlerine doğru yöneldiler. Yol ayrımına geldiklerinde sanki hiçbir şey olmamış gibi birbirlerini abartılı sevgi sözcükleriyle öpüp vedalaştılar. Bütün bu gördüklerinden üzüntü duyması gerektiğini düşünüyor ama nedense duyamıyordu. Aklıyla bunu denedi, zorladı ama olmadı bir türlü. Hatta kendisini haklı çıkartan bu manzara yırtılan egosunun sızısını biraz olsun dindirmişti. O gece her zaman yaptığı kendisini sorgulamayı, pişman olmayı bırakmıştı. Kontrolü dışında oluyordu bütün bu duygusal değişmeler. Zorlamadı kendini. Hem o gece çok acı çekmişti. Kendisine tarif edemediği bir gururla kalktı. Yerde yatan ve dudağı kanayan balıkçıyı kaldırdı ve ona, "İşte sevgili halktan kardeşim, bunlar batıda olmaz. Konu ne olursa olsun, batıda bir ülkede balıkçılar arkadaşlarını böyle gecenin ortasında, kanlar içinde bırakmazlar." Yaralı balıkçının koluna girip onu evine neredeyse sürükleye sürükleye götürürken kendi kendine, "Evet, ben artık şiddet yanlısı bir nihilistim ama batılı değerlere sahibim aynı zamanda," diyordu ve devam ediyordu. Doğululuk bizim insanımızın bütün değerlerini çürütmüş, aydınımızı ise kompleksi ve halkını küçümseyen bir zavallı konumuna düşürmüş. O sadece konuşmalarını hayranlıkla dinleyen, ona büyük değer veren insanlarla olmaktan keyif alırdı. Onlar da asla onlardan daha bilgili, yetenekli, onlardan daha önemli biri olduğu duygusunu yaratmamaya çalışırdı. Hem dinleyenlerin kendisine hayran olduklarından iyice emin olursa, kimi zaaflarını çekinmeden açığa vurur, kişiliğinin en gizli kalmış yönlerini ortaya cesurca koyup yerden yere vururdu. Bilgili ve yetenekli olduğu kadar cesur ve içten birisi olduğunu fısıldardı ruhuna. Üstelik A grubundaki aydınlar gibi ayrımcılık yapmıyor, büyük bir alçak gönüllülükle hemen herkesle aynı masada sohbet edebiliyordu. Onu büyük bir hayranlıkla dinleyen insanların arasındayken engellenmişlik ve hınç dolu eziklik duygusu azalıyor, egosunun yaraları sarılıyor, sızısı diniyordu. İşte o böyle zamanlarda şiddet düşüncelerinden, tarihe ancak ve ancak şiddet yoluyla yön verilebilir fikrinden usulca ve mahcup bir duyguyla vazgeçiyor, orada tavizsiz bir barış savunucusu oluyordu. Hatta batılıların biz doğululardan üstün olduğu düşüncesini de terk ediyor, biz doğuluların batılıların asla anlayamayacakları çok özel bir kültüre, onlarda olmayan derin bir fedakarlık ve içtenlik anlayışına sahip olduğumuzu savunuyordu. Devlete gelince, devletle arasında tıpkı babasıyla arasında olduğu gibi çok garip bir bağ vardı. Nefret ve aşk karışımı, yani zorlu ve insanı tutsak eden bir bağdı bu. Tıpkı babasına olduğu gibi bu devlete de tamamen karşı değildi sanki. Sadece ondan kendisini sonuna dek hiçbir ödün istemeden anlamasını, ona daha çok değer vermesini istiyordu. Devletle, babasıyla mücadele eder gibi ediyordu. Bu nefret ettiğini söylediği devlet yıkılıp yok olursa sanki o da yok olacaktı. Tıpkı babası öldüğünde ona ait birçok sırrı ve bilgiyi kendisiyle birlikte yokluğa götürmesi gibiydi bu. Yeni bir devlet tıpkı yeni bir baba gibi ona ait hiçbir bilgi ve sır taşımayacaktı. Ruhunun bu yaralanmışlığı bilincini utandırırdı hep. Onu küçümseyen, onu asla anlamayacak ve değer vermeyecek bu devleti sarsmak ve bu sisteme karşı koymak için militan bir derviş olarak mücadele edebileceğini düşünüyordu. Bu yüzden en büyük özlemi militan bir derviş olmaktı. Ama ne militan olacak kadar gözü pek inatçı ve kararlı, ne de bir derviş olabilecek kadar ruhuna sadık, bilge, dahası maddi değerlerden ve dünyevi hazlardan uzaktı. Türkiye'li bir solcuydu o. Adı Cezmi Ersöz'dü. Ömrüm isyankar. Otobüs aksi gibi bir saat röter yapmıştı. Saat gece yarısını geçiyordu ve sokağa çıkma yasağı başlamıştı. Ankara otogarında bir elimde küçük çantam, diğer elimde de polisten kaçan şair bir arkadaşımın İstanbul'dan getirdiğim iki kitap ve daha ne olduğunu bilmediğim bir sürü şeyle dolu bavulu vardı. Bavulu İstanbul'da babasından teslim aldığımdan beri içine bir kez olsun açıp bakmamıştım. Son askeri darbe olalı beri aradan kaç gün geçmişti, şimdi hatırlayamıyorum. Ama Ankara'nın göğü sanki çığlıklardan örülüydü. Her yerden işkence ve ölüm haberlerinin geldiği, gündüzlerin de birer o uzun ve koyu geceden farksız yaşandığı günlerdi. İçimi sıkıntı kaplamıştı. Sabahı bekleyecek sabrım yoktu. Hem otogarda bu saatte pek güvenli yer sayılmazdı. Belki bir araç bulurum umuduyla yola çıktım. Otoritenin o zamansız balyozu sanki belirli aralıklarla toprağın altından şehre vuruyordu. Ardından ürpertici bir sessizlik kaplıyordu her yanı. Niçin bu şehre geldiğimi ve yanımda taşıdıklarımı bir an için unutmuş ve kendimi insanlığın tarihi öncesinde bilincine özgürlük düşünceleri karışmış ve bu yüzden yolunu kaybetmiş garip bir yaratık gibi düşünürken ansızın önümde siyah Renault marka bir araba durdu. Resmi plakalıydı. İçindekiler nereye gittiğimi sordular. Kızılay tarafına dedim. Biz de o tarafa gidiyoruz. Bırakalım sizi dediler. Ürkerek de olsa bindim. TRT'de çalıştıklarını öğrenince korkum biraz olsun geçmişti. Beni aradığım evin önüne kadar bırakıp gittiler. Zili iki uzun, bir kısa çaldım. Parolaydı bu. Kapıda bana meraklı gözlerle bakan sarı sakalları birkaç günlük, saçları darmadağınık bir genç çocukla ve üzerine bir battaniye aldığı halde tir tir titreyen genç bir kız vardı. Unutmuşum söylemeyi, hava korkunç soğuktu. Arkadaşımın adını verdim, kendimi tanıttım, yüzleri gülümsedi. Tamam, o da sizi bekliyordu dediler, elimdekileri aldılar. Sonra kapıya arkadaşım geldi, sarıldık, öpüştük. Evde 3-4 öğrenci daha vardı. Halıların üzerine kitaplarını yaymış ve o buz gibi evde ısınabilmek için demin kapıda gördüğüm kız gibi birçoğu üzerlerine battaniyeler örtmüştü. Yerlerde sabaha kadar uyumadan çalışabilmeleri için kullandıkları uyarıcı haplarla beraber boş içki şişeleri ve ağzına kadar dolu kül tablaları vardı. Evin her tarafı darmadağın ve buz gibiydi. Ama şair arkadaşımın odası sımsıcaktı. Çünkü öğrenciler üşümeyi, dahası donmayı göze alarak evin tek elektrikli ısıtıcısını, saydıkları bir ağabeylerinin arkadaşı ve üstelik İstanbul'da polisten kaçıp bir deyişle Ankara'ya sürgün gelmiş olan bu şaire seve seve vermişlerdi. Şairin odasındaki masasında bembeyaz bir masa örtüsü ve üzerinde çiçeklerle dolu bir vazo vardı. Eve ekmek almayı unutan öğrenciler şaire çiçek getirmeyi unutmuyorlardı. Biraz sonra şairin odasının kapısı çalındı. Şair ciddi bir ses tonuyla, "Evet," dedi ve öğrencilerden biri şaire ve onun İstanbul'dan gelmiş dostuna tavşan kanı çaylar getirmişti.